Ayrım 19. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 213. İkinci fasıl. Ütopya'nın basımları ve çevirileri. Eserin kompozisyonu. Sosyalist olarak More, çağdaşlarından çok ilerideydi. Onlar More'u anlamıyordu. Ne ki bu yüzden Ütopya'nın yazarının ölümünden sonra okur bulan ve anlaşılan eserlerden biri olduğu sanılmamalıdır. Eserin anlam ve önemi, sosyalizmin sırf bir düş olduğu savları son bulduktan ve çok reel sınıf mücadelelerin içeriği haline geldikten sonra ilk defa yüzyılımızda açıklığa kavuşmuştur. Ancak Ütopya, çağının durum ve koşullarına o denli derinden kök salmış, bu geçiş döneminin genel huzursuzluğuna çok güçlü, yatsınmaz bir ifade kazandırmış ve bu dönemin ihtiyacına öyle cevap vermişti ki, tamamen anlaşılmaktan uzak olsa bile, sefaletin içinde soylu bir direniş olarak yine de coşkuyla karşılanmıştır. Kitap çok revaç gördü ve kapış kapış satıldı. Latincesinin ard arda yeni basımları yapıldı. Ütopya'nın ilk basımı 1516 yılı sonlarında Löwen'de yayımlandı. Hemen 1517'de bunu ikincisi izledi. Biri Paris'te, öteki More'un kendi girişimiyle Bale kentinde ünlü yayımcı Froben tarafından hazırlanan iki basımı daha yapıldı. Kitabın başlığı hiç de iddiasız değildi. İkiyüzlülük bugünkü gibi henüz çok yaygın değildi ve herkes kitabını kendisi övüyordu. Bugün bu iş tarafsız eleştirmen olarak iyi dostların eline bırakılıyor. Başlık şöyle: Devletin en iyi durumuna ve yeni Ütopya adasına dair gerçekten parlak bir kitapçık, eğlendirici olduğu kadar yararlı da. Kaleme alan seçkin ve uz dilli Thomas Morus, dünyaca ünlü Londra kentinin yurttaşı ve andır şerifi. Bu iki nüshadan başka şu Latince nüshaları da bulduk. Paris 1520. 1520 yılı Gourmont tarafından Paris'te basılmış olan kitabın olası yayımlanmış tarihi diye verilmiştir. Britanya Müzesi'nde bulduğumuz nüshasının birinci başlık sayfası eksik. Okura bir hitapla başlıyor. Löwen 1548, Köln 1555, Hanover 1613, Köln 1629, Amsterdam 1631, Oxford 1663, Glasgow 1750. Yetkin en yeni basımlardan biri de Michels ile Theobald Ziegler'in 1895'te Berlin'de 15. ve 16. yüzyılın Latince edebiyat anıtlarının 11. cildi olarak yayımladığı nüshadır. Birbiri ardına yapılan basımlardan kitabın nasıl bir hayranlık uyandırdığı anlaşılmaktadır. Ama bu yalnız Latince'ye vakıf okurlarla sınırlı kalmadı. Kitap kısa süre sonra uygar dünyanın bütün dillerine çevrildi. Bildiğimiz kadarıyla ilk İngilizce çeviri 1551'de yayımlandı. Bunu 1556'da ikincisi, 1597'de üçüncüsü ve 1624'te dördüncüsü izledi. Bu çeviri Ralph Robinson'ındır ve özenli, yetkin bir çalışmadır. Çevirmen zaman ve mekan bakımından More'a çok yakın olmuştur. Böylece özgün metnin ruhunu kendisinden sonra gelen çevirmenlerin pek çoğundan daha iyi yansıtabilmiştir. Haklı olarak bu çevirinin tekrar tekrar yeni basımları yapılmıştır. Bunlar arasından özellikle kullanışlı olanı Pitt Press serisinden çıkan ve hemen ikincisi yapılan basımdır. Burada Roper'ın Life of Sir Thomas More'u oldukça yararlı notlar ve artık kullanılmayan eski İngilizce deyimleri açıklayan küçük bir sözlük yer almaktadır. 1684 yılında Burnet'in birçok kez yeniden basılan çevirisi yayımlandı. Ütopya'nın Robinson'ınkinden daha kolay anlaşılan ama bildiğimiz kadarıyla hiçbir değeri olmayan modern İngilizce çevirileri de mevcuttur. Eserin İtalyanca çevirisi 1548'de Venedik'te, İspanyolcası 1636'da Kordoba'da yayımlandı. İlk Fransızca çevirisi 1550 yılında Leblon tarafından yapılmış ve bunu ötekiler izlemiştir. 1643, 1650, 1715, 1730, 1789, 1842. Ütopya'dan kısa bir parçayı Brissot de Marville'in 1782 tarihli Bibliothèque Philosophie'nin 9. cildi içeriyordu. Fransız devriminde seçkin bir yeri olan aynı Brissot şu sözü ortaya atıyordu. Mülkiyet hırsızlıktır. Kuzey Almanya lehçesiyle yapılan bir çeviri 1562'de Anvers'te yayımlandı. Ancak Ütopya'nın ikinci kitabının ilk çevirisi Almancaydı. Büyük Köylüler Savaşı'ndan bir yıl önce çevirinin yayımlanmasını sağlayan Claudius Cantinuncula'ydı. Rastlantı bu ya, Almanca'da yayımlanan bu ilk sosyalist eserin basımcısı Bebel adını taşıyordu. Bildiğimiz başka Almanca çeviriler 1612'de Leipzig'te ve 1704 ile 1753'te iki kez Frankfurt'ta yayımlanmış olanlarıdır. İngiltere şansölyesi Thomas Morus'un Ütopyaları, J.B.K.'in yeni ve serbest çevirisiyle, aşırı serbest ve çocuksu. Bunlardan başka geriye aralarında en ucuz olan 1864'te reklam yayın evinden çıkan ve aynı yayın evinin Universal Bibliotek dizisinden tekrar yayımlanan basımını anmak gerekir. Kitabın fiyatı 40 kuruş ama metelik etmez. Ne ki Ütopya'yı bu basımından okumak yine de hiç okumamaktan iyidir. Çevirmeni Bay Herman, Kote'nin Muğrumuza yaptığı muamele ne kadar yürekler acısı olsa da bütün bu tahrifata karşın Muğr'un yüceliği hala fark edilmektedir. Görünüşe göre Bay Kote'nin Ütopya'nın hangi dilde yazıldığına dair en ufak bir fikri yok. Çünkü kitabı hiç kuşkusuz Fransızcadan çevirmiş. Bay Kote bu aşırı serbest çevirisinde mümkün olduğunca çok sözcüğü olduğu gibi aktarmış ve böylece Ütopya'nın karakterini tamamen değiştirmiş. Kote'nin çevirisi sanki birinin Shakespeare'i dolaylı olarak Fransızca üzerinden Almanca'ya çevirmesi gibi görünüyor. Fransızlardaki doğal ifade tarzı sözcüğü sözcüğüne aktarılınca Almanca'da zaman zaman bir özenti karakterini, kimi zaman da özgün metnin yalı niteliğine tamamen ters düşen tiyatrovari bir ifade karakterini alıyor. Bay Kote işin kolayına kaçarak Fransızca birçok deyimi teklifsizce çevirisine katmıştır. Ki bu deyimler ancak 18. yüzyılda Almanca'ya girmiştir ve Ütopya'ya tıpkı demir zırha giydirilen bir ceket gibi uymaktadır. Burada keşişlerin desisesi, kralların meclisi, Sifogratların otelinde toplanan Ütopyalıların ahlaki bir kitabı okunmasından sonra öğle ve akşam yemeklerinin sunulması gibi ifadelerle karşılaşırız. İkinci ya da üçüncü elden yapılan böyle düşüncesizce bir çevirinin özgün metnin ruhunu yansıtması söz konusu değildir. Sözcüklerin anlamı bile her zaman doğru verilmemiş, çevirmenin cahilliği yüzünden sözcükler anlamsız hale gelmiştir. Su'yu, su Fransız para birimi, bir İngiliz madeni parasına dönüştürülmüş, Abt'ı, manastır başrahibini, Abbe, Fransız Katolik rahibi yapmış, mahiyeti uşak düzeyine indirmiştir. Daha sonra bu uşakların büyük işlere karşı cesaret ve isteklerinden söz etmek, İngiliz ordusunun çekirdeğini oluşturduklarını söylemek onu hiç rahatsız etmemiştir. Ne garip uşaklardır bunlar. Latince özgün metinde Rafael Hatoladei, Hindistan'da bir kent olan Calicut'a gelir. Bu kent Muğr'un döneminde Hindistan'ın Avrupa ile ticaretinin önemli bölümünü sağlıyordu. Bay Kote bu kentin adını hiç duymadığı için onu tereddüt etmeden Kalküta'ya çevirmiştir. Oysa ticaret kenti Kalküta 18. yüzyıldan bu yana mevcuttur. Ütopya'nın yazılışından ancak çeyrek yüzyıl sonra kurulmuştur. 5. sayfada Hatoladei hakkında şöyle deniyor. Kendini sadece felsefeye verdiği için Atina'nın dilini Roma'nın diline tercih etmiş, bu yüzden onlara en önemsiz konular hakkında Cicero'dan ya da Seneca'dan alıntılar yapar. Bay Kote bu cümleyi yazdığı zaman ya hiçbir şey düşünmedi ya da Cicero ile Seneca'nın Grek olduklarını sandı. Moore elbette ki böyle saçmalıklar yazmamıştır. Aslında bu bölümün içeriği şöyle. Kendini tamamen felsefeye verdiği için Latinceden çok Grekçe üzerinde çalıştı. Bu alanda Seneca ile Cicero'nun eserleri dışında Latince yazılmış önemli bir eser yoktur. Moore'un komünizminin böyle bir çeviride ne kadar saçma şekilde betimlendiğini tasarlamak mümkün. Örneğin Bay Kote kendine göre komünist Ütopya adasında keten bezinin fiyatını tahmin etmekten söz eder, oysa metnin bağlamında Pretium'un buradaki anlamının kullanım değerinin tahmini olduğu ortaya çıkmaktadır. Acaba Bay Köte para nedir bilmeyen bir toplumda fiyatın ne demek olduğunu bize açıklayabilir mi? Biz bu tür bir yığın gaftan gelişigüzel birkaçını seçtik. Uzun süre başka çevirileri mevcut olmayan Ütopya'nın Alman halkına ve özellikle Alman işçilerine ne şekilde sunulduğunu anlatabilmek için bu gaflar yeterli olacaktır. Köte'nin çevirisine 1846 basımına yazdığı ön sözde Bay Oettinger'in yaptığı gibi çeviriyi göklere çıkarmak ve aynı zamanda hoşgörüsüz edebi ahlak hocalığı rolünü oynamak gerçekten çok büyük bir cesaret ister. Oettinger sızlanıyor. Çağımız kuru, verimsiz bir çağ. Herkes yazıyor. Kendisi, yazmayan bazıları, başkalarının yazdıklarını çeviriyor. Neyse ki bu çevirilerin büyük bölümü kalıcı olmayan fasofiso şeyler. Bay Köte'nin çevirisini ölümsüz fasofisolardan mı saymamız gerekiyor? Fuchs'un 1896'da yayımladığı Toplum Bilimsel Makaleler Külliyatı'nda Ütopya'nın ilk defa Dr. G. A. Westin'in çevirisiyle Köte'ninkini gölgede bırakan ve eseri Almanca okumak isteyenlere önerilmesi gereken bir basımı yayımlandı. Elbette bu çeviri de sadece Köte'ninkinden daha doğruydu ama tamamen hatasız değildi. Özgün metnin zarif üslubunu yansıtmıyordu. Çevirmen Almanca'ya pek hakim değildi. Cümleleri oldukça özensizdi. Hatta yer yer anlaşılmıyordu. Ancak Ütopya'nın karakterini Köte'ninkine göre yine de daha iyi belli ediyordu. Ayrıca eksiksiz oluşuyla da göze çarpıyordu. Burada Moore'un Ütopya'ya eklediği ve Köte'nin kendi çevirisine almadığı bir dizi şiir, mektup ve de Moore'un Anvers'teki dostu Peter Giles'e yazdığı mektup biçiminde bir ön söz yer alıyordu. Bu ön söz, Ütopya'nın hangi koşullarda meydana geldiğini bize göstermesi bakımından çok önemlidir. Kitap, çalışma odasına kapanmış bir bilgenin değil, toplumsal yaşamın ve faaliyetin içinde yer almış bir kişinin eseridir. Moore, Ütopya'da sanki kendi düşüncelerinin sonuçlarını değil de Raphael Halotodey'in kendisine anlattıklarını yazmış gibi yapar. Bu tür hayal ürünleri, hümanistler döneminde hiç de alışılmışın dışında bir şey değildi. Bunun örneklerini Grekler ve Romalılar vermişti. Örneğin Platon, diyaloglarında kendi fikirlerini Sokrates'e söyletmiştir. Ancak kendisinin yerine bir başkasını konuşturmak, 16. yüzyılda klasik bir biçimi temcit pilavı gibi sunmaktan daha fazlasına tekabül ediyordu. Bu aynı zamanda kuşkucu despotizme karşı alınmış bir güvenlik önlemiydi. Moore başkasından duyduklarını sadece kaleme aldığını açıkladıktan sonra devam eder. Ama bu ufacık işi bitirmek için bile öteki dertlerim ve meşguliyetlerim bana hemen hemen hiç vakit bırakmıyor. Mahkemedeki işlerim bütün günümü alıyor. Davanın birinde konuşmam, ötekinde dinlemem, birini hakem olarak sonuçlandırmam, ötekini karara bağlamam gerekiyor. Şimdi bu sorunlardan biri resmi işlerde, öteki özel meşguliyetlerde ortaya çıkıyor. Mahkemede hemen hemen bütün günümü yabancılara, kalan vaktimi de aileme ayırıyorum. Böylece kendime, yani araştırmalarıma hiç zaman kalmıyor. Çünkü eve geldiğim zaman karımla sohbet etmem, çocuklarımla şakalaşmam, hizmetçilerle konuşmam gerekiyor. Ben bütün bunların yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerim olarak görüyorum. Şayet kendi evimde bir yabancı durumuna düşmek istemiyorsam, bunların mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bir erkek doğanın ya da rastlantının ya da kendi seçiminin kendisine hayat arkadaşı yaptığı kişilere karşı şen ve sevecen olmak için gayret göstermeli ama onları bağışlamak için fazla lütufkar davranmamalı ya da hizmetçilerine aşırı hoşgörü göstererek onları şımartmamalıdır. Bütün bu iş güç arasında günler, aylar, yıllar gelip geçip gidiyor. Ne zaman yazayım ki? Ayrıca daha uykunun ve pek çok kişide insan ömrünün neredeyse yarısını tutan uykudan hiç de daha az zaman almayan yemek yemenin sözünü etmedim bile. Bu yüzden yemekten ve uykudan çalarak kendime vakit ayırabiliyorum. Moore, Ütopya'nın niçin daha önce bitmemiş olduğunu bu şekilde mazur gösterdikten sonra dostuna gönderdiği el yazmasını okumasını ve unuttuğu bir şey varsa eklemesini rica eder. Bu mektupla okur, İlgisini çeken ve konuşmaları Ütopya'nın içeriğini oluşturan kişilerle çok ustaca hemen ön sözde tanıştırılır. Moore anlatıcı olarak boy gösterir ve şunları söyler. Kastilya Prensi Charles'ın sözcüleriyle görüşmek üzere kral tarafından sözcü olarak Felemenk'e gönderilmiştir. Görüşmeler uzamış ve Charles'ın sözcüleri yeni direktifler almak için Brüksel'e gitmiştir. Moore bu fırsattan yararlanarak Anvers'e yolculuk yapar. Burada Peter Giles ile yakın ilişkiler kurar. Kitabın ön sözünü ona ithaf eder. Günün birinde yolda Giles karşısına çıkar. Yanında denizciye benzeyen bir yabancı vardır. Bu, Portekizli Rafael Hatoladay'dır. Serüven tutkusu yüzünden Amerigo Vespucci'nin bütün Amerika yolculuklarına katılmıştır. Bununla ilgili anlattığı öyküler basıldı ve şimdi elden ele dolaşıyor. Vespucci'nin dördüncü seferine de katılan Hatoladay, Amerigo'nun yeni dünyadaki bir kastelde bıraktığı 24 kişiden biridir. Ancak Rafael orada kalmaz, yerli halkın dostluğunu kazanır ve onların yardımıyla o güne kadar bilinmeyen yerlere, bunlar arasında 5 yılını geçirdiği, Ütopyalılarınki gibi olağanüstü iyi kurumlara sahip çok uygar ülkelere de gider. Bu örnekleri Avrupa'ya göstermek için orayı terk eder. Hindistan'a gelir. Calicut'ta Portekiz gemilerine rastlar ve bunlardan biriyle memleketine döner. Moore bu çok gezmiş kişiye karşı büyük bir ilgi gösterir ve onu Peter ile birlikte evine davet eder. Moore'un evinde konuşmaya devam ederler. Peter Giles, Rafael'in bu mükemmel bilgilerini niçin bir kralın hizmetinde değerlendirmediğine çok şaşar. Bu durum önceki bölümlerde karşılaştığımız o günün politik ve ekonomik koşullarının eleştirisine yol açar. Eleştiri Ütopyalıların komünizminin övgüsüyle son bulur. Bütün bunlar insanı hayran bırakan bir maharetle sergilenir. Ütopya, keşifler çağına rastlıyordu. Avrupalıların ufku birdenbire genişliyor, hem hayal gücünü hem de tamahkârlığı kamçılayan yeni, masalsı diyarlar gözlerinin önüne seriliyordu. Yeni bir keşfi anlatan her şey yutarcasına okunuyordu ve bunlara inanılıyordu. Ütopya'dan kısa süre önce Amerigo Vespucci'nin keşiflerini duyurduğu mektuplarının varlığı ağızdan ağıza yayılmıştı. 1507'de Vespucci'nin yeni keşfedilen kıtaya yaptığı 4 seferden ilkini anlatan betimlemesi yayımlandı ve kıtanın varlığı Kolumbus'unkinden çok daha geniş çevrelerde duyuldu. Amerigo'nun bu yayınlarının nasıl bir heyecan yarattığı, yeni dünyaya onun adının verilmesinden anlaşılmaktadır. Amerigo 4. yolculuğunda 1503-1504, Brezilya'da 18 derece güney enlemin altında buraya yerleşmeyi düşünen 24 adamını bırakır. Sophus Rouge, Keşifler Çağı Tarihi sayfa 335. Ve Moore şimdi bu 24 kişiden birini meydana çıkarır ve ona yolculuk serüvenlerini anlattırır. Ütopya'ya ilgiyi çekmek için bundan daha etkili bir yöntem yoktur. Ayrıca Moore, uydurduklarını gerçek olaylarla o kadar becerikli bir şekilde birbirine bağlıyordu ki, kimi çevrelerde Ütopya adası gerçekleşmeyecek bir düş, yani bir ütopya değil, gerçekten mevcut bir ülke sayılıyordu. Çeşitli yerlerden Papa'ya, Ütopya'ya rahipler göndermek, oradakilere yasama ile ilgili kendilerine borçlu olduğumuz parlak fikirlerine karşılık bir armağan olarak kutsal inancımızı götürmek için başvuruldu. Ütopya'nın çoğu kez gerçekten mevcut bir ada sanıldığını, Beatus Renaus'un 1518'de Bale'den, Nürnberg'in tanınmış eşrafından Willibald Pirkheimer'a yazdığı mektuptan da anlıyoruz. Bu mektubun uzunca bir bölümünü Moore'un Alman ve Fransız hümanistleri arasındaki saygınlığını göstermesi bakımından tipik olduğu için buraya alıyoruz. Şakalarının, epigramlarının zeka ve eğitimini açığa vurması gibi durum ve koşullar hakkında yerini bulan yargısını da Moore en yetkin şekilde Ütopya'da kanıtlıyor. Bu konuda söyleyecek fazla bir şeyim yok. Çünkü ince eleyip sık dokuyan Budaus, yüksek bir eğitimin bir eşsiz ustası. Fransa'nın bu biricik şanı ve şerefi, kapsamlı bir ön sözde gereken övgüyü yapmıştı. Bu insanların, Ütopyalıların yasaları, ne Platon'da, ne de Aristoteles'te, ne de sizin Justinianizm hukukunda mevcut. Ütopyalıların öğretileri, belki onlarınki kadar felsefi değil, ama onlarınkine göre hiç olmazsa Hristiyanlığa daha yakın. Ancak, Esin Perileri adına şu şakacı hikayeyi bir dinleyin. Geçenlerde burada deneyimli, zeki kişilerin bulunduğu bir toplulukta Ütopya'nın adı geçtiği ve ben de onu övdüğüm zaman semiz, ablak suratlı bir dar kafalı Moore'un meziyetinin mahkemede başkalarının ifadelerini kayda geçiren ve duruşmalarda kendi fikrini söylemeden öyle sessizce oturan bir zabıt katibinden daha fazla olmadığını öne sürdü. Her şeyi Hatoladay anlatmış. Moore da sadece yazıya dökmüş. Demek ki Moore'un bütün meziyeti dinlediklerini tam olarak aktarmasından ileri geliyormuş. Hazır bulunanların birçoğu bunu alkışlarla karşıladı. Bizim Kantinunkulamız da Ütopya Adası'nın varlığına inanmış ve ön sözünde bu konudaki tüm kuşkuları dağıtmaya çalışmıştı. O günden bu yana bilindiği gibi dar kafalıların gözleri açıldı. 16. yüzyılda Ütopya'yı gerçek sayıyorlardı. Bugün gerçekliğe yani toplumsal üretime Ütopya diyorlar. Özellikle profesörler çevresinde Ütopya çoğu kez hümanist bir eğlence, Platon komünizminin yeniden ortaya sürülmesi diye görülüyor. Oysa daha birinci kitap eleştirel bölümüyle giriş kısmı Ütopya'nın Platon'un devletinden ne kadar farklı ve tamamen modern olduğunu kanıtlıyor. Platon'un araştırmasının çıkış noktasını oluşturan neden, Sokrates ile sofist Trismakos arasındaki basit bir tartışmadır. Buna karşılık Moore, feodal toplumu yerinden oynatan en güçlü manivelaların birinden yani deniz aşırı keşiflerden hareket eder. Platon, komünizmini doğruluk kavramının izahında bulur. Moore'un komünizmi ise mevcut politik ve ekonomik durumun eleştirisini temel alır. Böylece Moore, antik çağdaki yüzeysel benzerlerinden önemli ölçüde ayrılan sosyalizmin temelini kendine dayanak seçer. Çıkış noktalarında olduğu gibi talepleri ve hedeflerinde de Moore'un komünizmi Platon'unkinden çok farklıdır. Dış görünüşü bakımından elbette benzerlikler vardır ama sadece yüzeysel bakan biri bu yüzden yanılabilir. Moore'un komünizmini Platon'unkiyle bir tutmak, bir kiremiti ve bir gülü, ikisi de kırmızı olduğu için aynı nitelikte diye iddia etmek kadar makuldür. 19. ayrımın sonu. Sayfa 221.